Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bugünkü konuğum bir pazarlama duayeni ve CRM danışmanı Uğur Özmen, nam diğer Uğur abi. Hoş geldiniz Uğur Hocam.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Ben size Uğur Hocam diyorum, bir hoca olduğunuz için aynı zamanda ama bir yandan da bir ODTÜ'lü malum alışkanlığı. Ben kısaca sizi dinleyicilerimize tanıtayım. Uğur Hocam ODTÜ İşletmecilik 1981 mezunu. 30 yıla yakın hizmet sektöründe ağırlıkla finans ve bireysel bankacılık alanında çalıştı kendisi. Ödeme sistemleri, sadakat programları gibi müşteri ilişkileri yönetiminde uluslararası başarısı hikayesine konu olmuş. Türkiye'de birçok ilki hayata geçirmiş bir profesyonel. Kendisinin finansal hizmetlerin pazarlanması alanında doktorası var ve halen Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Aynı zamanda 2008 yılından bu yana birçok profesyonel tarafından mutlaka okunması gereken 10 pazarlama yazarı arasında gösteriliyor. Benim de kendisiyle tanışmam bu blog sayesinde ve tabii ortak dostumuz Murat Durak. Hocam şöyle başlamak istiyorum. Türkiye'de gazeteciler hiç konu sıkıntısı çekmez derler. Müşteri deneyimi uzmanları için de pazarlama alanında durum aynı sanırım.
Evet, aslında konuyu iki ayrı boyutta ele almak lazım. Müşteri deneyimi uzmanları konu sıkıntısı çekmiyor. Ve biraz önce söylediğiniz gibi sosyal medyada belli bir bilinirlik olduğu için her kimin başına bu gerek müşteri deneyimi gerekse müşteri ilişkisi konusunda ilginç ama maalesef üzücü bir olay gelince, yani bir kurum işini iyi yapmayınca bana bir mesaj gönderiliyor. Hatta tam Uğur abiyle paylaşmalık konu, Uğur abilik konu diye oldukça fazla konu elimde birikiyor.
Aynen, ben de yapmıştım.
Kurumlar sağ olsun, öğrencilerime anlatacak veya öğrenciler dışında danışmanlıklarımda ve eğitimlerimde kullanacak yeterli malzemeyi maalesef çok fazla üretiyorlar diyeyim.
Benim de yani açıkçası bütün Twitter historim herhalde hayal kırıklıklarıyla dolu. Birkaç tane de siyasi şey belki ama kesinlikle yani bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır durumu var. Kesinlikle yani bu müşteri deneyimi konusunda bence Türkiye'de.
Evet, ülkede bir değil yani bin of çekseniz karşıki dağlar olduğu gibi duruyor maalesef. Buradaki konu bu karşıdaki dağların anlayışı. Yani şimdi biraz oraya açıkçası dönmek lazım. Müşteri ilişkisi kavramı normalde müşterinin hayatını kolaylaştırmak olması gerekirken hayatın bir yerinde bir takım şeyler araya girdi. Hatta biraz yani Türkiye çerçevesine bir bakalım. Türkiye'de CRM'e ne kadar önem veriliyor? Türkiye'de CRM'e geçmişe oranla biraz daha fazla önem veriliyordu ki tam o sırada işte bir takım arızalar oldu. Arızalardan bir tanesi şu. Güncel bir akım gibi alınmaya başlanmıştı CRM. Yani veriye dayalı şirketlerin daha çok iyi iş yaptıkları. Ama buna baktıkları zaman kurumların büyük bir çoğunluğu ya da kurumların yöneticilerin büyük bir çoğunluğu buna baktığı zaman listenin üst tarafında dünyanın en değerli şirketleri eskisi gibi artık petrol devleri değil ya da üretimden gelen devler değil. İşi bilgi üretimi ve bilgi pazarlaması olan şirketler. Amazon, Apple, Google vesaire bunlar böyle üst üste alt alta yani ilk 5 içinde 5 büyükler var çoğunlukla ya da ilk 10 içinde 5 büyüklerin hepsi var. Ha bunlara baktığı zaman onlar başkasının gibi algılamaktan yavaş yavaş ya burada bir şeyler oluyor mu algılamak üzereydiler. Konu değişti, dijital dönüşüm oldu. Şimdi konu dijital dönüşüm olunca veriye dayalı düşünmeyi düzgün bir hale getirmeden dijital dönüşüm yapamazsın. Yani bir diğer deyimle aslında konuyu CRM değil ya da ERP de diyebiliriz. Yani veriye dayalı, bilgiye dayalı bir şeyler yapmaya başlamadan konu dijital dönüşüm olunca ve de hayatı boyunca hiçbir veriye dayalı proje yapmamış sosyal medyadan bildiğim bir sürü genç arkadaşım bir yandan dijital dönüşüm danışmanı olunca konu biraz gevşedi. Ve kurumlar bu tam gevşemenin içindeyken pandemi geldi. Doğal olarak da zorunlu bir dijitalleşme var. Ama bu hani uzaktan eğitim yaptığımız zaman, uzaktan bir konferans yaptığımız zaman, toplantıları Zoom üzerinden uzaktan yaptığımız veya çalışanlarımızı eve gönderdiğimiz zaman dijitalleştirme oluyor muyuz? Bence daha sonraki dönemde onu tartışması bu benim konum değil, başkasının konusu olmasını umuyorum. Ama müşteri ilişkisine geldiğimiz zaman şöyle bir ayrıma geliyoruz. Veriye dayalı düşünmeyi öğrenmek işin bir yönü. Ha bunu yaparken burada çok ciddi bir farkındalık gerekiyor. Bunu yaparken iyi de benim 10 yıllar içinde geçen bir tecrübem var. bu ne olacak endişesi. Buyurun, siz bir şey söyleyeceksiniz.
Evet evet, ben tam da şunu diyorum aslında. Bana şöyle geliyor, müşteri kıymeti bu topraklar için bir simge değil mi? Hani bir şekilde müşteri veli nimetimizdir gibi bir sürü kalıp var. Bana şöyle geliyor, biz hala esnaf aşamasında kaldık. Yani esnaf hani müşterisini tek tek tanır. Yeni birisi varsa onu süzer ama hemen bir onun hakkında bir hüküme verir belki. Ama yani veriyle bir işi olmuyor çünkü her şey aklında onun. Biz ama böyle yüz yüze değil de binlerce müşteriyle karşı karşıya kaldığımızda öyle bir kasımız yok kullanabileceğimiz. Yani biz aslında satış biliyoruz, pazarlama bilmiyoruz bir yandan da. Yani ben daha da temele getirdim olayı ama.
Ya çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten hatta zaman zaman bazı böyle CRM'i ya da veriyi ya da bilgiyi küçümseyen arkadaşlar sosyal medyada yazıyorlar. Nedir bunların CRM dediği? Eskiden Mahalle Bakkalı'nın yaptığı şey değil mi diye. Evet, eskiden Mahalle Bakkalı'nın yaptığı şey ama aradaki biraz önce tam sizin söylediğiniz bir şey var. Binlerce, milyonlarca müşteriyle konuşmaya başladığınız zaman o mahalle bakkalının geliştirdiği kasları vücut ve beyin geliştiremiyor. İşte orada o zaman bilginin kullanımına ihtiyaç var. Ama bilginin kullanımının getirdiği çok ilginç bir şey var. Bunu aslında böyle bir hikaye gibi de anlatmak isterim. Bir şirketle CRM görüşmesi yapıyorum. Danışmanlık teklifinde bulunacağım. Masada satış müdürü var. Satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı var. Satış müdürü, ben dedi müşteri girer kapıdan içeriye, bir araba şirketi diyeyim. Yani markasını söylemeyeyim. Bir marka arabayı satıyorlar bu arkadaşlar. Kapıdan müşteri girer dedi. Ben onunla konuşmaya başlarım. 2 dakika sonra onun ne istediğini, ne istemediğini, satın alıp almayacağını anlarım dedi. Şimdi benim gibi hayatı veri ile geçmiş biri için bu cümle son derece anlamsız bir cümle. Neden diye sorarsanız da ben finansal pazarlamada geçmiş 30 seneden sonra bile ben anlamam açıkçası. Ben bunu tabii not ettim ama hani böyle biraz daha konuyu atı hafife almaya başladım. Çünkü bu şirkette bir iş yapmak oldukça zor olacak. Ondan sonra satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı artırdı. Tabii hemen aksan değil ama konuşma geçiyor. Ben müşteri ne istediğini gözünden anlarım dedi. Şimdi ben böyle defter kalemi kapatmadım ama hani artık bundan sonra uzun süre not almanın bir alemi yok. Çünkü bu konu bir danışmanlığa gitmeyeceği baştan belli. Ben sadece böyle yine kilit sorular sormaya çaba sarf ediyorum. Sonra genel müdür girdi. Ne oluyor burada? Hani bir toplantı. Böyle işte ben birkaç cümle söyledim. Ben müşterinin ne istediğini kendisinden daha iyi bilirim dedi.
Çok güzel.
Daha artırmayacağım, sizde kalsın. Cümle tam bu. Hani daha çok daha yukarı çıkamayız zaten. Hani daha ne? Şimdi bunu niye söylüyorum? Yılların getirdiği birikimleri, ya benim burada bir ön yargım var ve ben bu ön yargımı aşmam lazım. Bu ön yargı ya da benim bu biriktirdiğimle veriler birbirlerini doğruluyor mu acaba diye bakma ihtiyacının olduğu bir dönem bu dönem. Hani sevindiğim bir kısmı var. O da ne? Genç nesil bazı konularda çok iddiacı ama en azından bu tip konularda bir dakika ben bir veriye bakayım diyor. Bundan dolayı açıkçası çok eğlenceli birkaç vakada öğrencilerim anlattı. Bunlardan bir tanesi telekom operatörü. Özellikle bunu söylemek isterim. Çünkü verinin ne kadar çok olduğu bir yer olduğunu düşünün telekom operatöründe.
Kesinlikle.
Araştırma yapmışlar. Üst düzey yöneticilerden biri ve bu üst düzey yöneticisi pazarlama tarafında da değil üstelik. Operasyon tarafında. Yani bir diğer deyimle verinin içinde olması gereken bir arkadaş bu. Onun söylediğinin aksi bulgular çıkmış pazar araştırmasında. O sırada toplantı olan bir öğrencim şunu anlattı. Şimdi böyle sunum yapılıyor. Sunumdan önce ya bu kadar pazar araştırmasına para vermenize gerek yok. Bana sorsanız ben size söylerdim. Şöyle şöyle şeyle çıkmıştır diyen arkadaşın dediğinin aksi çıkıyor. Çıkıyor, konuşuluyor. Tabii herkes bu ustaya bakmaya başlayınca alıyor böyle şeyi eline, o sunum kağıtlarını ve çart diye yırtmaya çalışıyor ama yırtamıyor çünkü çok kalın. 2-3 defa uğraşıyor yırtamayınca. Kalkıyor ayağa, giderken kapının yanındaki çöp tenekesini atıyor, kapıyı kapatıp gidiyor. Mesela bu düşünce yapısı aslında ister istemez değişmeye başlamıştı. Yani olumlu şey konuşmak istiyorum aslında. Çok fazla karamsarlık yaratmak istemiyorum. Değişmeye başlamıştı ama arkadan dijital dönüşüm furyası gelince bir dakika dur bakalım ne oldu diye bir dünya oldu. Zaten ekonomik kriz devam ediyordu. Şimdi pandemi geldi. Umuyorum pandemiden çıktıktan sonra kurumlar öncesi ve sonrası için veri üzerinden karşılaştırma yaparlar ve böylelikle veriye dayalı düşünme kavramı böyle 2-3 kademe öne çıkar diye bir olumlu beklentim var.
Anladım. Ya aslında ben de şunu soracaktım. Bu işi biz nereden yırtacağız yani? Daha doğrusu şirketler bunu nasıl öğrenecekler? Bu işin bir zihniyet meselesi mi, bir yeterlilik, yetkinlik meselesi mi, bir organizasyon meselesi mi olduğunu? Bunun cevabını aslında biraz vermiş oldunuz. Çünkü zihniyetten başlıyor mutlaka. Zihniyetin dönüşmesi gerekiyor herhalde ki ona göre adımlar atılsın.
Çok doğru. Önce zihniyetin değişmesi gerekiyor. Ve birçok kurumda bu zihniyet değişikliği ister istemez en yukarıdan başlıyor. Başlamalı zaten. Mesela çok beğendiğim birkaç örnek var. Yine kurumların adını söylemeden yapılanları söyleyeyim. Büyük perakendecilerden bir tanesinde bütün mağaza yöneticilerine tablet veriyorlar. Hatta bu 6 sene önceki çok güzel örnek. Yani tabletlerin bu kadar herkesin elinde dağılmadığı bir dönemde tablet veriyorlar. Niye? Çünkü tablette her ürünün o mağaza için hikayesi var. Hikayesi derken rafta kaç tane var, depoda kaç tane var, satışlar nasıl gidiyor? Mağaza yöneticisi o tableti rafa tutuyor. Rafa tuttukta QR kodu okutur okutmaz bu üründen şu anda rafta şu kadar olması lazım. Depoda şu kadar var, son işte bir haftada şu kadar gitti, bir günde bu kadar gitti. Böyle bir kısa ticari öyküsü diyeyim var. Doğrudan doğruya bütün mağaza müdürlerinin bu verilince kurumun genel müdür yardımcıları diyorlar ki abi mağaza müdürlüğünün tableti var, bizim neden tabletimiz yok? Çok beğendim öyküyü. Çünkü genel müdür de soruyor ne yapacaksınız? Ne alakası var sizinle? Siz üst düzey yönetici olarak zaten masada çalışan insanlarsınız. Masanızda da klavyeniz var. Zaten herkesin koca o eski uzun ekranları yok. Laptop var zaten. Ki birçoğunuz şirkette bunu gelip bir ikinci daha büyük ekrana bağlayıp çalışıyor. Siz tabletle ne yapacaksınız diye soruyor. Şimdi bu aslında o kurumda bilgi yönetiminin çok ileri gideceğini anlatır.
Çok doğru.
Ama işte tablet geliyor, o zaman önce üst yönetime gelecek diye bir kavram varsa o kurum ilerleyemez zaten. Çünkü bu ilerlemenin, bu zihniyetle bahsettiğimiz kısmı o. Yani zihniyetin iki ayrı boyutunu beraber söylemek istiyorum. Bu boyutlardan bir tanesi veriye dayalı düşünmek. İkincisi ihtiyaçları yine veriyle karşılaştırıp o veriye ihtiyacı olan adamı ihtiyacı olduğu noktada o veriyi indirmek. Şimdi bir hem yukarıdan aşağıya hem aşağıdan yukarı baktığımız zaman bunu önce yetkinlikten önce zihniyet gerekiyor. Ha, zihniyet var. Diyelim evet bizim veriye ihtiyacımız var. Veriyle bir şey yapmamız lazım. O zaman veriye dayalı düşünmeyle ilgili yetkinliklerin geliştirilmesi lazım. Ki ben bundan dolayı siz okuyorsunuz. Ben son yazılarımda durup dijital dönüşümün en önemli unsuru insan kaynaklarıdır. Teknoloji değildir ama maalesef Türkiye'de insan kaynakları geride kalıyor diye biraz karamsar bir tablo çiziyorum. Sebebi bu. Evet ondan sonra yani hem zihniyet dikkat edin hem yetkinlikler hem organizasyon. Bunlar insan kaynakları ilgili konular. Teknolojiyle ilgili konular değil.
Kesinlikle.
Ve yetkinlikteki en önemli konu burada yine bir önceki şeye geleceğim. Veriyle doğrulamak ihtiyacı duymak. Bir. İkincisi daha da benim önem verdiğim. Birlikte çalışma kültürünü geliştirmek.
Evet. Tam da şimdi onu soracaktım zaten. Çünkü bir şekilde evet herkes kendi analizini kendisi yapıyor da bir şekilde bunun oradan ortak anlamlandırmanın yapılması gerekiyor. Yani finans kendi analizini, üretim kendi analizini, pazarlama kendi analizini yapıp da sonuçta bir ortak amaca ve müşteriye götürmeyen şeyler yapılıyor. Buradaki yani o silo yapısının bozulması da bütün bu bahsettiğimiz aslında hiyerarşik yapılardan gelen bunun bir şeyi var, geçmişi var. Hani kimse gücünü paylaşmak istemiyor. Hani bilgi güç falan filan deniyor ya bir yandan da. Bunu da paylaşmamak gibi böyle bir şey var. Bu tabii sonuçta verilen o departmanlara verilen çok dikey bir takım göstergelerin de bir kabahati. Yani sonuçta üretim hattındaki adama hattın verimliliği veriliyor. İşte satışçıya sen şu kadar sat deniyor. Pazarlamaya işte şu kadar harca deniyor. Yani bunun ama bir ortak bir amaç için oluşturulmuş bir şey yapı aslında yok gibi geliyor. Yani bu da zihniyetin bir parçası değil mi?
Şöyle, aslında çok güzel bir noktayı söylediniz. Bu noktanın en önemli kısmı şu. Organizasyon yapıları sanayi devriminin, ikinci sanayi devriminin sonrasında ki hatta ben hani bürokrasi deyimi genellikle işleri durduran yapılar için söylenir. Oysa bürokrasiyi ortaya çıkartan kişi Max Weber bunu neden yapmıştır? Buna oturup şirketlerin giderek büyüdüğünü görmüştür. Kendisi iyi bir sosyologdur. Şirketlerin büyüdüğünü görmüş ve geçmişte en büyük ama en uzun süre başarılı olmuş organizasyonun ne olduğunu araştırmıştır. Bu Prusya ordusudur. Sonra bu orduda nelerin yapıldığını araştırmıştır. Bu nelerin yapıldığı dediğimiz zaman da her şey, yani affederseniz tuvaletlerini yapacağınıza dahil olmak üzere her şey kurallara bağlıdır. Ve bunun üzerine bunu çıkarmıştır. Şimdi ama tekrar söylüyorum, bu hatta böyle bir olumlu beklentim vardı benim. Bilişim dönemine gelip de yeni yapılar oluştuğunda, tıpkı 2. Sanayi Devrimi'ndeki 1890-1910 arasında bütün bunun literatürü ve kuramsal temelleri oluşmuştu. Ben açıkçası 2000-2020 senesi arasında bütün bunun bilişim döneminin ve hatta Endüstri 5.0'ın temellerin oluşmasını bekliyordum. Olmadı. Düşünsel temeller, felsefi temeller pek oluşmadı. Ayrı mesele, ama geriye döneyim. Bu yapı içinde şu anda hepimizin üniversite mezunu olmak zorunda olması aslında bir bürokrasinin sonucudur. Çünkü liyakat kavramını ortaya çıkarmıştır. İşinizi daha iyi biliyorsanız daha iyi terfi edersiniz falan. Yani bu beyaz yaka mavi yaka ayrımı oradan çıkıyor. Şimdi bugüne geleceğim. O zamanın teknolojisiyle, o zamanın kavramlarıyla, ki benim de üniversitede okuduğum işletmecilik o kavrama oturuyordu. Eğer üretiminiz şöyle bir şeyse, siz bir kişiye bağlı olan insan sayısı şunu geçmemelidir. Üretiminiz şuysa şu kadar olmalı. Yani süreç üretimi yapıyorsanız başka, kimyasal gibi konularda, lokomotif gibi çok özel amaçlı bir şey yapıyorsanız, bundan binlerce, ya da uçak yapıyorsanız, o zaman bir kişiye bağlı insan sayısı şu kadar olacak. Yok, kitle üretimi yapıyorsanız şu olabilir, çünkü budur. Bir sürü böyle formül vardı. Neden o formül vardı? Çünkü insanları kontrol etmek için bir, ikincisi düzgün iletişim kurup da yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarı kararın akmasını sağlamak için bunlar gerekiyordu. Bugünkü teknolojiyle bir insana birçok kişi bağlı olabiliyor. Ama daha önemlisi, son yıllarda o matris organizasyon dediğimiz, klasik organizasyonda bir kişi ancak bir kişiye bağlı olabilir. Yani ordu biçimi kavramlar çoktan değişti. Birçok kişiye bağlı olabiliyorsunuz. Ha, mesele aslında teknolojideki değişimin organizasyon yapısına uyamaması. Çünkü kurumlarımız orada çok geç kaldılar. Artı size bir şey daha, tabii söylediğinize katılıyorum. Müşterinin deneyim yolculuğunda müşterinin umurunda değil. Müşteri bir, yani arıyorsunuz banka, çağrı merkezi diyor ki şubeden yapacaksın. Ya diyor, sen de aynı banka değil misin? Ya da elektronik imzam var, neden yapmıyorsun? Onu bilmem ne yapmanız lazım. Hatta hadi bankalara geçiyorum. Mağazadan, e-ticaretten bir şey aldınız. İstediğiniz şey gelmedi. Geçmişken bir mağazaya bırakayım. Olmaz. E-ticaretten aldınız. E-ticaretten iade edeceksiniz. Neden? Çünkü onun bütçesi böyle. Yani onun bütçesinin ne olduğu sizin müşteri umurunuzda değil ki. Bu yapı aslında, yani organizasyonun silo yapısının bence birkaç sebebi var. Bir tanesi, o zaman içinde eskiden oluşan ve 1990'lara kadar kısmen zorunlu olan yapının artık değiştirilmesi gerekmesi zaman değişmemesi. Güzel, ilginç de bir örnek vereyim. Öğrencilerimden bir tanesi, benim dijital dönüşüm dersi öğrencilerimden bir tanesi, ben CEO'laşmayı anlatıyorum ve o bir türlü anlamıyordu. Çünkü web'de doğmuş şirketlerden birinde çalışıyordu. Ama orada çalışırken Türkiye'nin çok büyük kurumlarından bir tanesine, dijital pazarlama ekibine gitti. Sonra karşılaştık, okula bir geldi. Dedi ki, hocam anladım ben sizin söyleşme deyince ne dediğinizi dedi. Ne oldu? Hocam dedi, satışın elindeki veriler çok güncel. Çünkü satış bütün bayilerden ne kadar ne satıldı her dakika izlemeye çalışıyor. Toplantıya girdik dedi. Bu arkadaş dijital pazarlamaya bağlı. Pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı bir takım şeyler söyledi. Satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı onun bütün söylediklerini yalanlayacak bir sürü veriyi söyledi. Sonra veriyi paylaşmadan çıktı gitti dedi. Peki dedim, ben bunu genel müdür, bunu engellemedim yani. Burada bu nasıl oluyor? Bu bir öykü. Evet. İkincisi daha da ilginç. Bankalardan birine CRM danışmanlığı yapıyorum. 6 ayrı departman. Her birinde en az 4 kişi işte Excel tablolar ve bilmem neler üzerinden hesaplar yapıyor. 25 kişi diyelim ortalama. Hani bankadaki maaşa da çok az olmadığını söylemek lazım. 4 bin lira diyelim. Ayda 100 bin lira, yılda 1 milyon 200 bin lira sadece maaş olarak ödeniyor bu para. Bütün hepsini tek bir yazılımın altına alıp da bunu yapmaya kalksanız, yazılımın, yani şey diyeyim, yatırımın geri dönüş oranı birkaç ay. Böyle bir yatırım yok. Ama yapmayı istemiyorlar. İlginç tarafı o. Ve üst yönetime tek bir bilgi kimse veremiyor. Bizim kaç tane şöyle müşterimiz var deyince 4 departman ayrı rakam söylüyor. Ama hala da CRM'e yapılacak yatırımı kafalarında çeviriyorlar. Çok mu para veriyoruz acaba diye.
İnsanın bu alışkanlıklarına bağlılığı ve ne derler saplantısı o kadar büyük ki, o kadar bizi aşağı çeken bir şey ki, yani kimse risk almak istemediği için işte zaten bu hani meşhur laftır, hani kimse IBM aldığı için işten kovulmaz, işini kaybetmez satın alma şeyinde. Dolayısıyla yani o statükoya sarılıyor ki bir şekilde herkesi bu felç eden bir şey yani bir anlamda. Bunu gösterseniz de inanmıyorlar veya işte öyle bir reddetme şeyi oluyor yani.
Evet, çünkü kurumlarda yani, diyorum yani bir bakın işte, bütün yapılması bir ön çalışma yapmak gerekiyor. Önce bir mutabakat sağlamak gerekiyor. Mesela müşteri kimdir? Benim CRM derslerimin ilk konularından biridir bu. Müşterinin operasyonel bir tanımı olması lazım. Yani müşteri, hedef kitleyle müşteriyi ayırmak. Çünkü hedef müşteri kimdir deyince pazarlamacılar, reklamcılar çoğunlukla işte şöyle şuradaki Ayşe teyzedir der. Oysa müşteri kimdir dediğiniz zaman sizinle bir fiyat fatura ilişkisi olması lazım ya bir başka ilişkinin olması lazım. Çünkü bu bir tanımlanabilir ve IT'ye sorduğumuz zaman şu standartlarda kaç tane var deyince şak diye çıkabilecek bir tanımın yapılması lazım. Samimiyetle söyleyeyim, birçok büyük kurumumuzda bu tanım yok. Ha, bir bankada yaptık, 2 haftaya yakın süre aldı o tanımları yapmak. Çünkü bankada bir bireyin 16-18 ürünü vardır. Önce her bir üründen başlıyoruz. Yani mevduat. Yani bu örneği özellikle vermek isterim. Çok sevdiğim bir örnek bu benim. 20 lirası var ve 2 yıldır bankaya uğramıyor. Hala müşteri midir diye sorarsanız herkes hayır değildir artık der. Burada en fikiriz. Peki 2 milyon lirası var ve 2 yıldır bankaya uğramıyor. Hala müşteri midir? Herkes evet der. Ha, demek ki en az 2 boyutlu bir tanım lazım. Zaman ve para. Şu kadar zamanı, şu kadar parayı uğramıyorsa ki hala canlıysa, hani vefat etmişse o ayrı bir konu ama hala canlı ama şu kadar parası ve şu kadar süredir uğramıyorsa müşteridir diye bir ölçülebilir bir tanım yapmanız lazım. Sadece mevduat için bunu yaptığımızı düşünün. Bu bile tartışma konusu. Sonra 18 ürün için yaptığımız zaman işte 2 hafta alan oydu.
Crosslanması da var tabii ki. Yani ben aynı zamanda bir mevduat müşterisi, aynı zamanda sigorta müşterisi, aynı zamanda bilmem ne müşterisi olabiliyorum ama bunu bankalar bir şekilde bir araya getirdiklerini ben görmedim. Yani bu, ona söylemek istiyorum. Bu KVKK ne zaman bir şey sorarsanız bankadan bir şey istesem ben, diyorlar ki onu şundan dolayı yapamıyoruz falan. İşte KVKK'dan yapamıyoruz. Bu 2016'da falan hayatımıza girdi ki ben hani düşündüğüm zaman iş hayatında hani işte 25 yıldır maaş aldığımı düşünürseniz, hani artık almıyorum ama hani 25 sene maaş aldığımı düşünürseniz, yani bu kadar süre içerisinde benimle çalışıp da bir tane önerisinin bana uygun olduğunu görmedim bankaların. Yani bunda büyük bir başarısızlık görüyorum ben. Bu KVKK nasıl bir şeydir ki? Bütün şeylerin suçlusu olsun, beceriksizliklerin. Bunun hakkında bir şey mi söyleyebilirsiniz?
Çok güzel söylediniz. Sürekli olarak ısrar ettiğim bir şey var. Birçok konferansta ben de dinliyorum. Hasbelkader bir CRM ile ilgili bir şey konuşuluyor. Sonra KVKK geldi, CRM öldü. Bu lafı duyunca tüylerim diken diken oluyor. Aksine sizin de biraz önce söylediğiniz gibi KVKK geldi, CRM olması gereken yere doğru dönmesi lazım. İşte orada bir küçük hata var. Hatanın ne olduğunu birazdan mizahla anlatmak isterim. Ben böyle big data falan gibi konular konuşulduğu zaman mümkün olduğu kadar dinleyici olmaya çaba sarf ediyorum. Şimdi anlatacağım şey bir pandemiden önce ve hatta bundan 4-5 sene önceki bir olay. Telekom operatörlerinden bir tanesi sahnede, İşte bizim şu kadar milyon kontürlü müşterimiz var, bu kadar milyon faturalı müşterimiz var. Her ay sonuçta her iş günü fatura kestiğimiz zaman şu kadar 100.000 tane faturayı kesiyoruz, müşteriye gönderiyoruz. Kontörlü olduğu zaman şu kadar milyon müşteriyi işte saniye içinde limit aşım vesaire, böyle güzel güzel anlattı. Sonra konuşmalar bitti, soru cevaba geldi. Ben parmak kaldırdım ve siz gerçekten Big Data'yı iyi yönettiğinize inanıyor musunuz diye sordum. Böyle şimdi anlattık ya, hani bir de böyle, bu arada konuşmacılar da hepimizden 2 metre yukarıda bir yerde, bir böyle platformdalar. Hani kamyon şoföründen aşağıda Volkswagen şoförüne bakar gibi bir ifadeyle bakıp yani duymadın mı dedi. Ben dedim müsaade eder misiniz? Dinleyicilere sormak istiyorum ki 150'ye yakın dinleyici, 120'nin üzerinde dinleyici vardı, onu biliyorum. Dedim ki telekom operatöründen, sana da konuşan arkadaş şart değil. Hani herhangi bir telekom operatöründen gelen 10 tekliften biri doğrudur diyen var mı dedim. Bir tane parmak kalkmadı. Sonra böyle 20'de bir, bir iki parmak kalktı. 50'de bir, yüzde bir. Yüzde bire geldiğimiz zaman yarıyı geçmemişti. Dedim ki dönün görüyorsunuz bir CRM hocası olarak Big Data'dan yüzlerini bir aldınız. O gün orada olan bir blogger şöyle yazmıştı. Açılışı firmanın adını söylemem şu firma yaptı. Kapanışı Uğur abi yaptı. Şimdi bu oldukça ilginç bir konu. Birinci konu. CRM'e verilen önem. Yani CRM'e önem veriyorsanız tekliflerinizin doğru müşteriye doğru zamanda sunulması lazım. Ha bunun altına öbür doğru söylem ve doğru fiyatı da geçeyim. Hani sadece bu ikisini yapabilenin ne kadar az olduğunu biliyoruz. Ha elinde verisi çok olan kurumlar maalesef biraz da bu biraz önce söylediğiniz silolaşma, departmanlaşma nedeniyle aslında bir müşterinin doğru yolculuğunu anlayamıyor. Ha, telekom operatörlerindeki hatalardan bir tanesi de şudur, onu da söyleyeyim. Canı isteyen mesaj gönderir. Şimdi KVKK'nın gelip de esas engellediği konu bu. Ben bu yaptığım bir sürü çalışma içinde şöyle bir test yaptık. Müşterinin işine yarayan bir şey gönderdiğiniz zaman ama izin almadığınız zaman itiraz oranı binde 6, binde 8 arası. Yani sen nereden buldun benim verimi bir dakika diyen insan sayısı %1'in altında. İşe yaramayan bir teklif sunduğunuz zaman izinli yapsanız bile itiraz oranı 3,5-4 arasında %. Yani diğerinin 6 katı. Bunu çok net söyleyebilirim. Bakın diğerinin 5-6 katı. Yani itiraz eden arkadaşlar evet bakın siz bize KVK'da da izin vermişsiniz diyorsunuz. Ha o zaman izni geri alıyorum diyor. Bir diğer deyimle müşterinin işine yarayan teklif yaparsanız KVKK'ya onay vermese bile kabul eden müşteri var.
Tam da konu bu. Yani sonuçta hep bu teknolojinin kullanılma işinin benim de hep yaklaşımım yani bir tüketici olarak yaklaşımım. Yani benim faydama kullanacaksan al kullan kardeşim. Zaten her şeyim ortada ben yani neyi saklayacağım. Ama benim faydama kullanacağım bir şeyse bunu al kullan. Şeyde de oluyor bu hep aklıma o gelir. Allah düşürmesin hani hastaneye gittiğiniz zaman da bir şekilde bir derdinize çare arıyorsunuz ama gittiğiniz işte iç hastalıkları mütehassısı veya işte üroloji veya şu bu değil. Aslında istediğiniz o departman, bu departman, o organ, bu organ değil bir sağlığa kavuşma durumu. Ve bunun belki çözümü zaten bir tane yerde değil. Yani belki bir başka şeye bağlı. Hani istiyor ki insan hani şeye gittiği zaman da hastaneye gittiği zaman da bir insan olarak sizi bir bütün olarak ele alsınlar. Organlardan oluşmuş bir şey yapı olarak değil.
Çok güzel bir noktayı söylediniz. Aslında neden yapay zeka en çok tıpta kullanılıyor ve kullanılacak ve tıpta daha çok yararlı olacak? Tam bu dediğiniz sebepten. Çünkü o silolaşmanın en derin olduğu yerlerden biri hastaneler. Ve hani bunun esprisi ben gençken yapılırdı. Ben sağ kulak mütehassıyım, sol kulaktan anlamam gibi bir noktaya gelmeye başlayınca bu departmanlaşma çok aşırı boyutlara çıkıyor ve evet kendi uzmanlıklarından başka bir şey bilmemeye başlıyorlar. Bu sadece tıpta değil. Yani insanı insan gibi görmek ve böylelikle aslında onun acılarını, endişelerini anlamak sanıyorum bu topraklarda bu eğitim böyle verilmiyor. Hani ben konuyu biraz başka bir noktaya da çekeyim. Teknik adamlarımıza da bu eğitim verilmiyor. Ben bankacılık hayatımın 10 küsürüncü senesinde ilk defa bir projeyi anlattım. Karşımdaki IT'ci abi dedi dediğin gibi yaparsak bizim minimum 10-12 ayımızı alır. Şundan feragat edersen 3 ayda teslim ederim dedi. İnanır mısınız? 10. senemde ilk defa duyuyordum. Ha sonradan sordum nereden mezunsun diye. Yurt dışında bir okulu söyledi. Hiç şaşırmadım. Çünkü sizin ikimizin ortak mezun olduğu okuldan mezun bir sürü kişiyle çalıştım. Hiçbirinden bu cümleyi duymamıştım o ana kadar. Yani en iyi okullarımız bile teknoloji adamı yetiştirirken siz şöylesiniz böylesiniz diğerleri geri zekalıdır diye yetiştiriyor sanıyorum. Ondan dolayı teknolojinin bir araç olduğunu, ana amacın aslında kurumun verimini artırmak, müşteri sayısını artırmak, müşteri hayatını kolaylaştırmak olduğunu anlatamıyoruz.
Bir şeyi doğru yapmaya çok fazla takılıyoruz ama doğru şeyi yapmaya o kadar uğraşmıyoruz.
Öyle bir sorunumuz var. Hatta başka bir vesileyle biraz önce konuştuğumuz gibi yani ana sorunumuz bir müşterinin hayatını kolaylaştırmak. Yoksa orada biz onu şöyle şöyle yaparsak yaparız. Yani benim o kadar çok hayatım yok. Siz bize iş isteği bir hazırlayın verin. Ya bir iş isteğinden önce bir konuşalım önce. Bir çerçeveyi belirleyelim. Sizin neler yapabileceğinizi, neleri kırpmak gerektiğini bir konuşalım. Ben bu sayede öğrendim. Ha, ondan sonraki şeyine, ondan sonra yine o kurumdan ayrılıp başka bir kurumda çalışınca açık söylemek gerekirse IT'cileri bu çizgiye getirme ben uğraştım. Hani bir ortak müşteri yolculuğu var. Müşterinin böyle bir beklentisi var. Bunu nasıl çözeriz? Ben şöyle düşünüyorum, siz ne dersiniz diye konuşmaya başladığımda işler daha iyi olmaya başladı. Ve işte biraz önce sizin de bahsettiğiniz bir sürü uluslararası başarı öyküsünün çıkma sebebi açıkçası IT ile beraber çalışmayı öğrenmiş olmam.
Aslında şöyle bir şey vardı, şimdi nerede okuduğumu unuttum ama şey diyordu. Yani IT'cilere müşterinin dilini öğretmek yerine müşterilere IT dilini veya pazarlamacılara diyelim IT dilini öğretmek çok daha çalışan bir yol. Yani bir şekilde bir pazarlamacı IT gibi düşünüp aslında şey yapabilirse, ona yaklaşabilirse IT'ciden bir verim alabiliyor ama IT'cinin müşteriyi anlaması veya pazarlamayı anlaması biraz daha zor oluyor galiba.
Çok doğru. Ben profesyonel hayatımın son yıllarında hep 0 kilometre eleman aldım. Tabii işim gereği çoğunlukla ya işletmecilikten alıyorum ya da hani varsa da yine bazı okulların mühendisi ama daha 0 kilometre alıyorum. İşlerinden bir tanesi yakın geçmişte büyük kurumlardan birinin dijital pazarlama ve iş geliştirme direktörü oldu. Gurur duyduğum bir şey çünkü ilk yani okuldan mezun olunca ilk benim elime gelmişti. Ben de ona bir tebrik yazısı yazdım ve gurur duyduğumu söyledim. Bana şöyle bir cevap verdi. Üzerimde emeğiniz büyük. Sizi bana şunu öğrettiniz diyor. Bir IT ile konuşmak gerektiğini. IT ile nasıl ilişki kurmak gerektiğini öğrettiniz. Dünyadaki trendleri takip etmeyi öğrettiniz. Ve bana vizyon kazandırdınız. Size çok teşekkür ederim. Üzerimde emeğiniz büyük diye yazdı. Şimdi bu üçü çok önemli ama gerçekten IT ile nasıl konuşmak gerektiği. Ki ben bundan dolayı birçok yerde şey söylerim. Hani işte herkes söylüyor kodlama bilmeli. Hayır, algoritma ile düşünmeyi bilmek lazım. Tabii daha önce öğrenmeyi öğrenmek lazım ama algoritma ile düşünmeyi öğrenmek lazım. Çünkü karşıdaki adam bu şekilde anlatırsanız hayat kolaylaşır. Ha, bu arada algoritma ile düşünmek çok da zor bir şey değildir. İyi bir yemek tarifi ve iyi bir adres tarifi algoritmadır.
Düşürebilecek tuzaklara düşmeden gitmek, yani hataları önleyerek ilerlemek kesinlikle. Bu arada Dave Snowden şeyi hatırladım, bu adam bunu söyleyen Kenevin Framework diye bir şey vardır. Bu onun lafı bu yani aslında şey pazarlamacılara bir şekilde IT dilini öğretmek gibi bir şey. Peki şeyi sormak istiyorum. Madem müşteri bir şekilde önünde fırsatlar artıyor, hani başka şekilde işlerini çözülebileceğini de görüyor. Siz müşteri marka bağlılığında veya bir azalma görüyor musunuz? Veya bu sektörlere göre değişen bir şey mi? Kategoriden kategoriye değişen bir şey mi?
Şöyle söyleyeyim. Elbette o eski kavramlardaki sadakat azalıyor. Ama azalmasının birçok sebebi var. Diğer seçeneklere ulaşmak çok kolay. Fakat temelde sadakat kavramında ne kadar neyin değiştiğini düşünmek için eğitimlerimde, derslerimde verdiğim örneği söyleyeyim. Erkekler de kadınlar da kuaförlerini, berberlerini kolay kolay değiştirmezler. Şimdi ve herkese şunu söylüyorum. Eğer bir sadakat programı inşa edecekseniz ilk önce berberinize ya da kuaförünüze neden sadık olduğunu bir düşünün. Piyasadaki en iyi berber ya da en iyi kuaför değildir. En ucuz da değildir. Ama hep aynısına gidersiniz. Özellikle kadınlarda üstelik daha sık gitmeye başladıkça da fiyat azalmaz, artar. Yani 3 alana bir bedava, 2 kere fön yaparsam bir kere bedava perma yaparım ya da 2 kere bıyığınızı düzeltirsem bir kere favorinizi bedava. Böyle bir dünyaları yok ve tam tersi. Siz güvendikçe daha çok hizmet almak istersiniz.
Ama bahşişiniz artar hatta.
Evet. Şimdi bakın bu biraz eğlenceli bir şey ama iş yeriniz eğer bir AVM'nin falan yakınlarındaysa, alışveriş merkezi yakınlarındaysa o yiyecek katında onlarca lokanta, restoran vardır. Bunlardan birine %50-60 gidersiniz. İkinciye %20-30 gidersiniz. Üçüncü, dördüncüye doğum günü kutlaması ya da işte veda kutlaması vesaire, veda yemeği vesaire gidersiniz. 7-8-9'a hiç gitmezsiniz. Bunun nedeniyle yani burada yemeği dışarı çıkartırsanız sadakatin sebebi nedir? Ya da diğerinde saç, kıl, tüy, perma, fön vesaire sadakatin sebebi nedir? Onu bulamazsanız sadakat programı yaratamazsınız. Bunu anlatırım. Çünkü puan vermek, indirim yapmak, benim deyimimle rüşvete dayalı sadakat programı kalıcı bir sadakat, yani sadakat kelimesini sağlamaz, içeriye gelmesini sağlar. Ama herkes de şunu sorarım. İçeriye geldikten sonra ne yapacağınız konusunda bir program hazırladınız mı? Geldi. Rakiplerden o an daha iyi bir indirim yaptınız, daha çok puan verdiniz ve geldi. Sonra ne yapacaksınız? Onu yapmadıysanız sakın indirim yapmayın diyorum. Çünkü indirim yapmak kimin cebinin daha büyük olduğu ile ilgilidir. Amerika'da çok güzel bir öykü vardı sadakatle ilgili. Böyle birbirine yakın iki tane orada daha büyük açık alanlarda alışveriş merkezleri. Biri %0.5 veriyor, öbürü %0.75 veriyor, sonra %1 veriyor, %1.5 veriyor, %2 veriyor. Hikayenin sonu şu, ikisi birden batıyor. Şimdi tüketici açısından çok kullandığım deyimi söyleyeyim. İnsanlar kendi deneyimlerine sadıktır. Markaya değil. Ona, onun sadık kalacağı deneyimi sunabiliyorsanız size sadık olacak. Ha, benim açımdan var bazı kurumlar. Gerçekten sadığım, sadık bir şekilde. Neden? Çünkü oradan iyi hizmet alıyorum. Bir sorun çıktığı zaman bana çok çabuk ve düzgün dönüyor. Tamam, o zaman zaten evet o benim markam. Tamamen deneyimle ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum.
Peki, bütün aslında podcast'imin bu imza sorusu ama bütün podcast bunu konuşmuş olduk aslında. Değer yaratmanın formülü. Tam da bu aslında ama nasıl özetlersiniz?
Şöyle, aslında birkaç şeyi beraber söylemek istiyorum burada. Değer yaratmanın formülü açıkçası müşterinin hayatını kolaylaştırmak. Ama hayatı kolaylaştırmak derken veriyi kullanmamız lazım birincisi. Yani ben inanıyorum, evet müşteriye şöyle şöyle bir yolculuktan geçiyor. Önce müşterinin yolculuğunu bir çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu yolculuğu düzgün çıkartırsak müşteri o kararı en uygun nerede veriyor? O karar vermeden önce neler yapmamız gerektiğini çıkartırız. O kararı verdiği noktada biz ne yapıyoruz? Sonra bütün yolculuğu uzun uzun anlatmayayım ama bizi neden terk ediyor? Niye terk ediyor? Onu buluyoruz. Ve dönüp baktığımız zaman bugün, ki biraz önce bunun sohbetini de yaptık, dünyanın en değerli şirketlerine baktığımız zaman hemen hepsi veriye dayalı şirketler. Her ne kadar bizim eski büyük sanayicilerimiz kalkıp da onlardan biri kalksa insan hayatında pek bir şey değişmez ama demir çelik ortadan kalkarsa insanda çok şey değişir gibi cümleler kuruyorlarsa da hayatın gerçeğinde o şirketlerden herhangi biri yıllık net karının küçük bir parçasıyla dünyanın en büyük demir çelik şirketini satın alabilecek durumda şu anda. Bir diğer deyimle aslında müşterinin hayatını kolaylaştırırken o verilere bakıyoruz. O verileri daha iyi değerlendirip o hayatı daha iyi nasıl kolaylaştırırız diye bakıyoruz. Değer yaratmak aslında bugün design thinking'i tasarımcı düşünen niye hayatımızda? İşte onu bulduktan sonra o düşünce yapısını kurup müşterinin hayatının kendisinin keyifli olduğunu en güzel olacağı şekilde nasıl kurgularız diye baktığımız için. Özetleyeyim, değer yaratmanın formülü bir müşterinin deneyimini anlamak, bunu verilerle doğrulamak, o verilerin hangi deneyimin bir parçası olduğunu anlayarak müşterinin hayatını nasıl daha kolay, daha düzgün, sürtünmesi ve kesinlikle bir hale getiririm diye düşünmek. Büyük şirketlere baktığınız zaman zaten bunu yapıyorlar.
Yani ben de hep şey örneğini de veriyorum. Yani bir şekilde o deneyimi doğru tasarladıktan sonra müşteri sizi cezayı kesmiyor bile. Yani işte iPhone'un pilinin çabuk bitmesi hiçbir zaman iPhone'un başına bir dert olmuyor. Ama yani işte Samsung veya Huawei'nin kendisini paralıyor. İşte şundan daha iyiyim, bunda daha iyiyim, şunda daha iyiyim ondan diye. Ama sonuçta o premium'u, o şeyi, primi Apple alıp cebine koyuyor.
Evet, çünkü o deneyim bir kere sağlayınca bir şekilde o tam hare etkisi dediğimiz kafaya da o böyle parlamaya başlayınca diğerleri zaten görmezden geliniyor.
Hocam, size nasıl ulaşacakları çok belli. Bloklarınız var, şahane bloklarınız var. İçine girdiğim zaman böyle orada açılan pencerelerden birkaç saati geçirebilirsiniz. Ona tıklayıp onun linkinden ama hakikaten büyük, çok değerli bir külliyat. Çok teşekkür ederiz onun için ayrıca. Bunun dışında sizin önereceğiniz veya tavsiye edeceğiniz ulaşma şekilleri sizi nereden takip etsinler?
Eğer tabii değerli bulup da takip etmek isterlerse LinkedIn daha çok. Bugünlerde Twitter'ı biraz daha başka günler şeyler için kullanıyorum ama ondan dolayı LinkedIn'i çok öneriyorum. Oradan takip etsinler. Twitter'da bazı güncel sorunları eğer ayıklayıp diğerlerine bakarlarsa Twitter'dan da takip etmek mümkün. Giderek diğer kanallardan biraz uzaklaşmaya başladım açıkçası. Ama bu ikisi en çok kullandığım iki tanesi.
Tamam, ben bloglarınızın da ikisini de hem uzaktan CRM eğitimi hem de kendi blogunuzun linklerini vereceğim bölüm notlarında.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum hocam zaman ayırıp geldiğiniz için. Çok teşekkürler.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.